Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Manufacturing Consent, Edward S.
Herman ve Noam Chomsky tarafından 1988 yılında yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri ana akım medyasını siyasal ekonomi açısından inceleyen kurmaca dışı bir çalışmadır. Kitabın temel amacı, haber kuruluşlarının yalnızca bilgi aktaran bağımsız gözlemciler olduğu varsayımını sınamaktır. Yazarlar.
Büyük medya kurumlarının mülkiyet yapısı, reklam gelirleri, haber kaynaklarına bağımlılığı ve siyasal baskılar nedeniyle güçlü ekonomik ve siyasal aktörlerin çıkarlarına sistemli biçimde yakınlaştığını savunur. Bu yaklaşımın merkezinde propaganda modeli bulunur.
Model, sansür emri ya da doğrudan devlet kontrolü olmadan da haber seçiminin, dilinin ve önceliklerinin nasıl daralabildiğini açıklar. Eser, Vietnam ve Hindistan savaşları, seçim haberleri ve mağdurların farklı biçimlerde değerlendirilmesi gibi örneklerle savını tartışır.
Türkiye dahil her ülkede medya sahipliği, reklam ilişkileri ve resmi kaynakların ağırlığı üzerine düşünmek için yararlı bir eleştirel okuma çerçevesi sunar.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, propaganda modeli, haberin 5 yapısal filtreden geçmesi, kitabın en ayırt edici katkısı propaganda modelidir.
Herman ve Chomsky, ana akım haberlerin tek tek gazetecilerin kötü niyetinden değil, medya sisteminin yerleşik işleyişinden etkilendiğini ileri sürer.
Modelde ilk filtre, medyanın büyük ve sermaye yoğun şirketlerin elinde toplanmasıdır. İkinci filtre reklamdır, çünkü geniş kitlelere ulaşan medya kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliği reklam verenlerle ilişkiye bağlıdır.
Üçüncü filtre kaynak bağımlılığıdır.
Günlük haber üretiminin hızı ve maliyeti, gazetecileri, devlet kurumları, şirketler ve uzmanlaşmış resmi çevrelerin düzenli açıklamalarına yöneltir.
Dördüncü filtre flak olarak adlandırılan şikayet, dava tehdidi, kampanya ve kurumsal baskı gibi disipline edici tepkilerdir. Beşinci filtre ise kitabın yazıldığı dönemde antikomünizm olarak ele alınan, kamuoyunu ortak bir tehdit çevresinde hizalayan ideolojik çerçevedir. Daha sonraki tartışmalarda bu işlev terörle mücadele söylemi gibi başka güvenlik anlatılarıyla da ilişkilendirilmiştir.
Model, her haberin önceden planlanmış bir yalan olduğu iddiası değildir. Asıl sav, hangi konuların haber sayıldığı, hangi kaynakların güvenilir kabul edildiği ve hangi yorumların marjinalleştirildiği konusunda düzenli bir seçilim olduğudur. Bu nedenle okurdan tekil haber hatalarını değil, tekrar eden kurumsal örüntüleri incelemesi istenir. İkinci olarak, mülkiyet ve reklam ilişkileri. Editoryal bağımsızlığı nasıl sınırlar, yazarlar, haber medyasını öncelikle kamusal hizmet kurumu değil, yüksek maliyetlerle çalışan ticari işletmeler olarak ele alır.
Ulusal ölçekte gazete, televizyon ağı ve bugün büyük dijital haber markası kurmak, sermaye, dağıtım altyapısı ve sürekli gelir gerektirir.
Bu eşik, küçük ve bağımsız aktörlerin erişimini sınırlar, büyük kuruluşların ağırlığını artırır.
Kitaba göre mülkiyetin yoğunlaşması, patronların her gün haber odasına talimat vermesi anlamına gelmek zorunda değildir.
Buna rağmen yönetimin hedefleri, yatırımcı beklentileri ve kurumun ticari itibarı hangi risklerin alınabilir görüldüğünü belirler.
Reklam modeli de izleyiciyi yalnızca bilgilendirilmesi gereken yurttaş olarak değil, reklam verenlere sunulan bir kitle olarak konumlandırır.
Reklam verenlerin hoşnutsuz olabileceği içerikler, özellikle tartışmalı şirket uygulamaları veya sınıfsal eşitsizlikler söz konusu olduğunda daha yüksek editoryal maliyet taşıyabilir. Bu yaklaşım her reklamın doğrudan müdahale ettiğini söylemez.
Daha çok haber kuruluşlarının gelir kaynaklarını tehdit eden konulara karşı neden temkinli davranabildiğini açıklar.
Türkiye bağlamında da medya sahipliği ile inşaat, enerji, finans ya da kamu ihaleleri gibi başka ekonomik alanların kesişmesi benzer soruları gündeme getirir.
Kitabın önerdiği inceleme, bir haberi yalnızca içeriğine göre değil, onu üreten kurumun finansal ve sahiplik koşullarına göre de değerlendirmektir.
Üçüncü olarak, resmi kaynak üstünlüğü ve flak, kabul edilebilir tartışmanın sınırlarını çizer, manufacturing consent, haber üretimindeki kaynak sorununa özel önem verir. Büyük haber odaları her gün çok sayıda olay hakkında hızlı ve doğrulanabilir bilgi yayımlamak zorundadır.
Devlet kurumları, ordu, polis, şirketler ve düşünce kuruluşları, düzenli basın toplantıları, raporlar ve sözcüler aracılığıyla
bu ihtiyaca hazır malzeme sağlar. Yazarların argümanına göre bu verimlilik ilişkisi resmi kaynaklara yapısal bir ayrıcalık kazandırır. Sıradan yurttaşların, sendikaların, savaş mağdurlarının veya bağımsız araştırmacıların aynı süreklilikte erişim sağlaması daha zordur. Sonuçta haber gündemi, güçlü kurumların neyi açıklamaya değer bulduğuna fazlasıyla bağlı hale gelebilir. Flak kavramı bu bağımlılığı tamamlar. Flak, bir haberi ya da gazeteciyi mali, hukuki, siyasal veya itibari bedelle karşı karşıya bırakan organize eleştiridir. Güçlü aktörler bunu uzman raporları, medya izleme girişimleri, reklam çekme tehdidi, dava ve yoğun şikayet kampanyalarıyla üretebilir. Her eleştiri flak değildir. Çünkü basının hesap verebilirliği demokratik hayat için gereklidir. Kitabın dikkat çektiği nokta, kaynak ve imkan dağılımının eşit olmamasıdır. Güçlü kuruluşlar, kendi anlatılarına ters düşen haberlere daha etkili karşılık verebilir. Bu çerçeve, okura bir haberde kimin konuştuğunu, kimin eksik kaldığını ve itirazların hangi kaynaklardan geldiğini sorma alışkanlığı kazandırır. Dördüncü olarak, değerli ve değersiz mağdurlar ayrımı, dış haberlerin ahlaki çerçevesini açığa çıkarır. Kitabın somut vaka analizlerinde öne çıkan kavramlardan biri, değerli ve değersiz mağdurlar ayrımıdır. Herman ve Chomsky, benzer şiddet olaylarında mağdurların gördüğü ilginin, insani acının büyüklüğünden çok olayın Amerika Birleşik Devletleri dış politikasıyla ilişkisine göre değişebildiğini savunur. Düşman kabul edilen devletlerin işlediği ihlaller, yoğun haberleştirme, kişisel hikayeler, ve ahlaki öfkeyle sunulabilir. Buna karşılık ABD ile yakın ilişkide olan hükümetlerin ya da ABD politikalarının bağlantılı olduğu ihlaller daha az görünür kalabilir. Bağlamı daraltılabilir veya tartışma dili yumuşatılabilir. Bu iddia, gazetecilerin mağdurların acısını önemsemediği anlamına indirgenemez. Kitabın hedefi, farklı dosyalardaki haber hacmini, kullanılan sıfatları, kaynak tercihini ve sorumluluk atfını karşılaştırmaktır. Böyle karşılaştırmalar, dış habercilikte tarafsızlığın yalnızca iki görüşe eşit süre vermek olmadığını gösterir. Ayrıca seçimlerin değerlendirilmesi üzerinden de benzer bir mekanizma anlatılır. Dost ülkelerdeki sorunlu seçimler meşrulaştırıcı bir bağlamla, rakip ülkelerdeki seçimler ise kusurları öne çıkarılarak ele alınabilir. Bu bölümün kalıcı değeri, okuru ahlaki ölçütlerin herkese tutarlı uygulanıp uygulanmadığını sorgulamaya yöneltmesidir. Bir insan hakları haberi okunurken görünürlük, dil ve jeopolitik bağlam birlikte değerlendirilmelidir. Son olarak kitabın gücü ve sınırı. Dijital çağda propaganda modelini kullanmak, eserin güçlü yanı medya önyargısını kişisel niyetlere bağlamak yerine kurumların teşvikleriyle açıklamasıdır. Bu nedenle propaganda modeli sosyal medya ve dijital haber ortamında da yararlı sorular üretir. Bir platformun gelir modeli nedir?
Algoritmalar hangi içerikleri görünür kılar, haberlere hangi kaynaklar hızla erişir ve çevrim içi baskı kampanyaları hangi sesleri susturabilir soruları.
Kitabın çerçevesini günümüze taşır. Ancak model, dijital çağın bütün dinamiklerini tek başına açıklamaz. İnternet, büyük yayıncıların yanında bağımsız gazeteciler, yerel girişimler ve sivil toplum içinde yayın alanı açmıştır. Aynı zamanda yanlış bilgi, koordineli etki kampanyaları, hedefli reklamlar ve yankı odaları yeni sorunlar yaratmıştır. Bu nedenle kitabı, her haberi otomatik olarak propaganda sayan bir anahtar gibi kullanmak isabetli değildir. Modelin daha verimli kullanımı, karşılaştırmalı kanıt toplamaktır. Aynı olayın farklı kuruluşlarda ne kadar yer bulduğuna, hangi belgelerin kullanıldığına, haberin zaman içindeki düzeltmelerine ve alternatif kaynakların gerçekten dinlenip dinlenmediğine bakılmalıdır. Kitap ayrıca gazetecilerin mesleki özerkliğini ve haber odalarındaki görüş çeşitliliğini olduğundan az değerlendirdiği gerekçesiyle eleştirilir. Buna rağmen temel uyarısı geçerlidir. Bilgi bolluğu otomatik olarak çoğulculuk anlamına gelmez.
Oker, kaynakların mülkiyetini, finansmanını ve dağıtım mekanizmalarını dikkate aldığında dijital gündemi daha dikkatli değerlendirebilir. Sonuç olarak, manufacturing consent, medya çalışmaları, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, gazetecilik ve iletişim alanlarında okuyanlar için özellikle değerli bir temel metindir. Günlük haberleri daha bilinçli değerlendirmek isteyen okurlar da kitaptan yararlanabilir.
Pratik kazancı, her manşete peşinen inanmak ya da her kuruma peşinen kuşkuyla yaklaşmak değildir. Daha yararlı olan, haberin hangi kurumsal koşullarda üretildiğini, kimlerin kaynak olarak seçildiğini, hangi bilgilerin görünür kaldığını ve hangi çıkarların tartışma dışına itilebildiğini sormayı öğrenmektir. Bu alışkanlık, Türkiye'deki medya tartışmalarından uluslararası savaş ve insan hakları haberlerine kadar geniş bir alanda kullanılabilir. Kitap, medya eleştirisi alanındaki pek çok eserden soyut ideoloji eleştirisini somut bir kurumsal modelle birleştirmesiyle ayrılır. Sahiplik, reklam, kaynak, flak ve ideolojik çerçeve arasındaki bağlantıyı birlikte ele alması okura uygulanabilir bir analiz düzeni verir. Vaka incelemeleri de modelin yalnızca teorik bir önerme olmadığını göstermeyi amaçlar. Buna karşılık eser, 1980'lerin ABD medya düzenine dayanır ve dijital platformların parçalı yapısını bütünüyle kapsamaz. Bazı okurlar, modelin gazetecilerin inisiyatifini ya da medya içindeki gerçek çeşitliliği yetersiz açıkladığını düşünebilir. Yine de bu sınırlılık kitabın önemini ortadan kaldırmaz. Manufacturing Consent, basın özgürlüğü tartışmasını yalnızca resmi sansür meselesi olmaktan çıkarır. Ekonomik bağımlılıkları ve rutinleri incelemenin gereğini güçlü biçimde ortaya koyar. Destek olmak isterseniz Edward S. Herman. Kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.